Ayrım 16.
Sen ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müşriklerin kendisine peygamberliğine bir delil göster dediklerinde ayı ikiye ayırarak her bir parçasını başka yöne götürüp sonra yeniden birleştirdiğini bilir misin? Ve peygamberin kıyamet kopmaz ta ki Beyne İshak'tan 70 bin asker tekbirle Konstantiniyye'yi fethededi. Nefsim yedi kudretinde olan Rabb'ıma yemin ederim ki siz Kayseri'nin hazinelerini ele geçireceksin dediğini de bilir misin? Taşıdığın Resulullah'ın adını hak etmelisin Mehmet. Çok alametler belirdi. Vakit yakındır. Duydum ki Bizans sokaklarında Hazreti Meryem'in dev suretini dolaştıran rahipleri yüz çevirmiş Allahu Teala. Ve suret gazaba gelip hepsini helak etmiş. Sonra da yere kapanmış gümbürleyerek. O an şimşekler çakıp gök yarılmış. Ve kimsenin yerinden kaldıramadığı Meryem'in sureti kaybolmuş gökyüzünde. Bu Hazreti Meryem anamızın kenti artık korumadığına işarettir. Şeyh susmak bilmiyordu. Kendini gayb aleminden gelen işaretlere kaptırmıştı bir kere. Sözlerinin padişahı etkilediğini gördükçe ses tonunu daha da yükseltti. Artık önceki gibi tane tane çıkmıyordu sözcükler ağzından. Bayır aşağı yuvarlanan kocaman kayalar gibi gümbürdüyorlardı. En önemlisi de diye sürdürdü konuşmasını. En önemlisi de sultanım, sevgili Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde onu evinde ağırlayan, pek sevdikleri mihmandarı Halid Ebu Eyyub el-Ensari'nin mübarek naaşının ordugahımızın altında yattığıdır. Mehmet irkildi birden. Daldığı düşten uyanır gibi oldu. Ne yani diye sözünü kesti hocasının. Eyyub el-Ensari'nin mezarı burada mı? Elbette burada. Haliç'le Dayı Karaca Bey'in karargahları arasında. Düşümde o mezarı da gördüm. Mehmet hocasının bu son kehanetine pek inanmış görünmüyordu. Bunu hisseden Akşemseddin, Eyyub el-Ensari'nin peygambere bağlılığından, onun yanı başında sancağını taşıyıp tüm savaşlara katıldıktan sonra İslam'ın yüce sancağını daha nice kafir kalelerin burçlarına diktiğinden dem vurdu. Bilirsiniz sultanım dedi. Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif buyurduklarında kent halkı sokaklara dökülmüş Allah'ın sevgili elçisini evlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Kimseyi kırmak istemeyen Hazreti Muhammed devesi kasvaya bıraktı işi. Çünkü deveyi Allah güdüyordu. Kasva ağır ağır yürüdü, nereye gideceğini önceden biliyormuş gibi Malik bin Neccar'ın boş arsasına çöktü. Sonra hemen kalktı oradan. Bu kez de Halid bin Zeyd Ebu Eyyub'ul Ensari'nin evinin kapısı önüne çöktü. Resulullah 7 ay konuk kaldı bu evde ve İslam'ın ilk müscidinin devinin daha önce çöktüğü Malik bin Neccar'ın arsasına yapılmasını buyurdu. Ne güzel anlatıyordu şey. Her şeyi unutmuştum. Ne savaş umurumdaydı ne ilk yaz gecesinin rutubeti. Kendime Akşemseddin'in Mehmet'e anlattıklarına kaptırmış soluk almadan dinliyordum. Müslümanların Hayber Kalesi'ni nasıl aldıklarını bilir misin? Hani ordu surlarının karşısına varıp kamp kurduğunda Müslümanlar kalenin yüksek burçlarından, koltuklarından Hazreti Ayşe'nin siyah başörtüsünü kılıcına bağlamıştı ya Hazreti Ali. Saldırı başladığında kimdi o kutsal başörtüyü sancak yerine tutan? Eyyub el-Ensari elbette. Ve Yahudilerin fesat yuvası fethedilip komutanı öldürüldüğünde, Peygamber Efendimiz komutanın kızı Safiye ile gerdeğe girdiğinde, kimdi çadırın etrafında sabaha dek nöbet tutan? Eyüp Sultan Hazretleri. Kuru kurmaları da evdeki dolabından çıkarıp o vermişti peygambere. Muhammed tencerenin içine tükürüp yemeği çoğalttığında, konuklara mahcup olmamanın mutluluğunu da o yaşamıştı. İşte bu ulu kişi, peygamberimizin ölümünden sonra 4 halife devrini de yaşadı. Görüp geçirdiklerini 100 bin kitap yazsa bitiremez. Sonunda Eyyub el-Ensari buralara dek geldi sultanım. Yaşlı haline aldırmadan at binip kılıç kuşandı. Kınından çekilip kılıcın zafere ulaşmadan yerine konulmayacağını biliyordu çünkü. Bu son cümleyi üzerine basarak söyledi şey. Padişah kendisine yapılan üstü kapalı sataşmayı anlamazlıktan geldi. Eyyub el-Ensari'nin öyküsünü merakla dinliyordu. O lanet olası Yezid'in komutasında yiğitçe savaşıyordu İslam ordusu ama kent şimdiki gibi direniyordu. İşte bu kuşatmada şehitlik mertebesine ulaştı Hazreti Muhammed'in mihmandarı. Ve şehit düşmeden önce buraya gömülmeyi, Konstantiniyye'yi fethedecek İslam askerlerinin üzerinden geçerken atlarına engel olmasın diye de mezarının tümsek yapılmamasını vasiyet etti. Bu nedenle o zamandan beri nerede yattığını kimse bilmez Eyüp Sultan Hazretlerinin. Daha doğrusu bilmiyordu diye düzeltti Mehmet. Ama siz düşünüzde keşfettiniz mezarı. Evet, keşfettim. Daha önceden de söylediğim gibi Haliç ile Dayı Karacabey'in karargahları arasında bir yerdedir. Hocanın kehanetini yalanlamak istercesine peki öyleyse diye kestirip attı padişah. Gidip mezarı bulalım hemen. Çadırdan çıktılar, ben de arkalarından. İki rübetçinin eşliğinde yürümeye koyuldular. Çok sabırsız görünüyordu Mehmet. Hızla yürüyor, ona yetişmeye çabalayan Akşemseddin'in arada bir sendelemesini aldırmıyordu. Düşe kalka padişaha yetişmeye çabalıyordu zavallı ihtiyar. Ama her defasında ya ayağa takılıyor ya da karanlıkta önünü seçemiyordu. Böyle yangından mal kaçırır gibi geçtik çadırların arasından. Meşaleler sönmüş, asker dinlenmeye çekilmişti. Padişahın özel muhafızlarını gören nöbetçiler saygıyla yol veriyorlardı. Sonunda bir çınar ağacının altında durduk. İşte burası, dedi Akşemseddin. Mehmet muhafızlara şeyhin gösterdiği yeri kazmalarını buyurdu. Hayır, hemen kazmayın, diye gürledi Akşemseddin. Önce iki rekat namaz kılmalıyım. Seccadesini çıkarıp nemli toprağın üzerine yaydı. Namaz kılmaya başladı. Mehmet sabırsızlanıyordu. Meşalenin ışığında iyice gerilmişti yüz çizgileri. Öfke bir boğa gibi burnundan soluyordu. Şeyh padişahın sabrını özellikle tartmak istercesine uzattıkça uzatıyordu namazı. Namaz bittiğinde, Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri şeriflerini açmadan bir de ruhuna Fatiha okuyalım diye mırıldandı. Mehmet ve yanındaki muhafızlar ellerini açıp Fatiha okumaya başladılar. Az biri de durmuş, karanlığın içinden merakla izliyordum olan bitenleri. Bir ara benim de Fatiha'ya katılmam gerektiğini düşündüm ama her an tetikte olmalıydım. Biri dönüp baktığında hemen sıvışabilmek için. Dua etmekten vazgeçtim. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü duasını bitirir bitirmez muhafızlardan biri kazma bulmak üzere geri döndü. Kendimi çınar ağacının arkasına daralttım. Hızla yanımdan geçip çadırların arasında kayboldu muhafız. Biraz sonra da bir kazmayla geri döndü. Akşemseddin'in gösterdiği yeri kazmaya başladı. Islak olmasına karşın toprak direniyor, iş uzuyordu. Mehmet'in sabrı tükenmek üzereydi. Şeyh sakin sakin ak sakalını sıvazlıyor, padişahla alay eder gibi yıldızsız gökyüzüne dalmış dua ediyordu. Derken muhafızın haykırışlarıyla irkildi herkes. Yalnızca Akşemseddin istifini bozmadı. Üç arşın kadar derinde yeşil somaktan dört köşe bir taş bulunmuştu. Padişah yanındaki muhafızın elinden meşaleyi alarak çukura tuttu. ''Haklıymışsınız hocam.'' diye seslendi şeyhe. Küfi yazısıyla Hazar kabri Ebu Eyüp Ensari yazıyor. Akşemseddin kısık sesle ''Sana söylemiştim Mehmet.'' diye mırıldandı. ''Artık emir ver de genel saldırıya hazırlansın ordu. İnan zafer bizim olacak.'' İşte bu olayın ertesinde kesin kararını verdi padişah. Tellalar tüm karargahları dolaşarak genel saldırı emrini duyurdular ve hazırlıklara hemen başlandı. Ok atsan delmez karanlığı, gece öylesine bulutlu. Gökte bir tek yıldız görünmüyor. Herkes derin uykuda. Ne bir ses duyuluyor, ne bir nefes. Parşömenin bitmek üzere. Ne kötü, Bizans'ın fethini yazacak yer kalmadı. Bizans fethedilirse tabii. Kent yarınki genel saldırıda düşerse bilmem sürdürebilir miyim yazmayı. O zaman yapacak başka işlerim olabilir. Müteveffa Domenico de Mastri'nin oğlu Nicolo, namı diğer iç oğlanı Selim, hep böyle kendi halinde oturup gördüklerini yazacak değil ya. Onun da günü gelecek elbet. Kavgaya katılıp yağmadan pay, Konstantinopolis'ten öç alacak. Birden aydınlandı ortalık. Baktım her yerde meşaleler yanıyor. Mum donanması. Evet, Türklerin bir anda yaktığı mum donanmasıyla gün gibi aydınlandı gece. Alevlerin şarkı surlara vurdu. Haliç'i, Galata ve Pera'yı aydınlattı. Şafak vaktinden önce söktü işte. Artık saldırı başlayabilir. Ölürsem bu günlüğü bulan hayırlı ansın adımı ve kıyamet günlerinin tanığı Nikola Selim'den duasını esirgemesin. 7. Seyir katibinin günlüğü burada bitiyor. Bu, Nikola'nın yaşamını da yazdıklarıyla birlikte sona erdiği anlamına gelmez elbette. Doğrusu onun hala yaşayıp yaşamayacağına karar vermiş değilim. Alın yazısını elimde tuttuğumu, yaşamının Efendisi Mehmet'in ağzından çıkacak tek sözü olduğu kadar benim keyfime de bağlı olduğunu biliyorum o kadar. İstersem öldürebilirim kahramanımı, istersem daha uzun yıllar yaşatır, günlüğü aracılığıyla sarayda dönen dolapları, Mehmet'in hareminde olup bitenleri anlatabilirim. Zaten sevgili Nikola'yı henüz yaşamın baharındayken öldürmek de gelmiyor içimden. Ne var ki boyundan büyük işlere kalkışmak üzere. Bir kadın istiyor mutlaka. Üstelik yaşamının ilk kadınını kendi rızasıyla değil, zorla ele geçirmenin peşinde. Aklına koymuş bir kez nicedir yokluğunu hissettiği bir beyaz kadın gövdesiyle Bizans'ı özdeşlemiş. Tehlikeli işler bunlar. Nikolo'nun bu saplantısının sonunun hüsranla bitmeyeceği güvencesini hiç kimseye veremem. Ama onu böyle 17'sinde eli bir tek kadın eline bile değmemişken öldürmek de istemiyorum. İyi de kahramanlarından hiçbirinin eceliyle ölmediği bu anlatının bir sonu olmalı. Boğaz kesende bitmeli bir gün beni iyice bitirmeden, yıldaki mahkumiyetimi müebbete dönüştürmeden. Demek ki seyir kâdibine bir son bulmalıyım. Yoksa anlatının eksenine oturup gözlemleriyle ikide bir kaptan Antonio Rizzo'yu ya da Venedik'i anımsamalarıyla bıktıracak herkesi. Biliyorum, Nicolo'nun sonunu merak ediyorsunuz. Oysa az önce de söyledim, bu anlatıda yeterince yer tuttuk yazdıklarıyla. Bir de yazmadıklarıyla onu sayfalarca gündemde tutamam. Nikola öldü, işte ölüverdi. Artık yok, Selim de öldü. Bir hançerle delik deşik oldular ikisi de. Kısaca anlatayım. Genel saldırı başladığında Mehmet'in yanında savaş izliyordu Nikola Selim. Yine toz duman içinde toplar gümbürdemeye, surlar yıkılıp taş ve ateş yağmaya başlamıştı. İlk saldırıyı hafif silahlı birlikler gerçekleştirdi. Bizanslılar kısa sürede püskürttüler bu saldırıyı ama epeyce kayıp vererek. Çocuklarla kadınlar da vardı aralarında. Artık surları onarmakla yetinmiyorlar, doğrudan çarpışmalara katılıyorlardı. Diş dişe, göğüs göğüse bir mücadele başlamıştı. Mehmet'in amacı savunmayı mümkün olduğunca yormak, geride bekleyen taze güçlerle son darbeyi indirmekti. Bu arada Haliç tarafından da saldırı başlamış, gemilerden karaya çıkan askerler uzun merdivenlerini deniz surlarına dayamışlardı bile. Gel gidelim bu saldırılardan bir sonuç alınamadı. Bir yandan Konstantin ve komutasındaki Cenevizliler, öte yandan Guicciardi kardeşler ve komutalarındaki Venedikliler kahramanca çarpışıyor, kenti en az Bizanslı askerler kadar fedakarca savunuyorlardı. İlk saldırı kolu ağır kayıplar vererek çekildikten sonra Anadolu askerleri ağır silahlarıyla Ayos Romanus kapısı önündeki surlara karşı yürüyüşe geçti. Hendeyi aşarak büyük gedikten iç surlara doğru ilerlemeye çalıştılar. Geride bekleyen çavuşlar savaştan kaçanların kafasını uçuruyor, kaçmayanlar ok ve rum ateşi altında can veriyorlardı. Bu saldırı kolu da büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı. Ama karşı tarafın gücü de kırılmıştı artık. Savunma hatlarında çözülme belirtileri görülmeye başlamıştı. Sultan Mehmet beyaz atına binmiş elinde altın asası heyecanla izliyordu savaşı. Atın yeleleri bahar rüzgarında bayrak gibi dalgalanıyordu. Padişah bir yandan surlara doğru atılmak isteyen atını zapt etmeye çabalıyor, öte yandan askerlerine cesaretlendirici sözler söylüyordu. Yeşil sancağı kentin burçlarını ilk dikecek Bahadır'a ödüller vaat ediyordu. Nikola sıkılmaya başlamıştı artık. Seyir katibinin gözünde savaş tek düze bir insan kırımından başka bir şey değildi. Kan gövdeyi götürse, cesetler iki sur arasında hendeğe dağ gibi de yığılsa kentin düşeceği yoktu. Nikola'ya savaş daha böyle yıllarca sürecekmiş gibi geldi birden. Saldırı ve püskürtmeler birbirini izleyecek, son asker de ölene dek taraflar çarpışacaktı. Bu ne saçmalık tanrım diye geçirdi içinden. Bir ölüm makinesine dönüştü dünya. Savaş, değirmende buğday öğütür gibi insan öğütmeye başladı. Sonra dikkatini başka yöne vermeyi, eski günleri anımsamayı denedi. Deniz, tek düze görünümüne karşın çok daha oyalayıcıydı savaştan. Durgunken başka, dalgalıyken yine başkaydı. Pontus açıklarında simsiyah olurdu bazen, boğazın girişinde zümrüt yeşili. Konstantinopolis'e yaklaşırken Ayasofya'nın kubbesi parlardı karşıdan. Venedik açıklarındaysa Doklar Sarayı sisin içinden ansızın belirverirdi. Açık denizden yunus balıkları izlerdi gemiyi. Bulutlar da gökyüzünde öyle hızlı yelkenler gibi bir gider bir gelirlerdi. Biçimden biçime, renkten rengi girerdi deniz, dalgalar köpürüp coştukça. Denizle gök hiç de benzemiyorlardı birbirlerine. Kentler, insanlar da hep aynı vahşeti sürdüren, kendini hep aynı biçimde tekrarlayan bir tek savaş vardı. Kaptan Antonio'nun da nefret ettiği savaş, bir de tek bir sesleri elbet. Gürleyen toplar, yıkılan surlar ve uçan kelleler. Durmadan akan, aktıkça köpüren kan. Ve kolsuz bacaksız, delik deşik cesetlerin kokusu. Bu koku baharın kokusunu bastırıyordu. Toprak yağmur kokmuyordu artık, ağaçlar yeşermiyordu. Padişah mahiyetindekilerin zafer çığlıklarıyla daldığı düşten uyandı Nikolo. Tam karşıda Ayos Romanos kapısının önündeki surların burcunda hilalli yeşil sancak dalgalanıyordu. Yeniçerilerden oluşan üçüncü saldırı kolu tutunmayı başarmıştı sonunda. Bizanslıların nasıl birbirlerini ezerek panik içinde kaçıştıklarını, kapılar teker teker açıldıkça yalın kılıç kente dalan Türklerin önlerine çıkan halkı nasıl öldürdüklerini, yağma amacıyla daldırdıkları evleri, manastır ve kiliseleri nasıl soyup soğana çevirdiklerini, Ayasofya'ya doğru koşan kalabalığın arasındaki rahiplerin Türk ordusunun ancak Konstantin sütununa dek ilerleyebileceğini, buraya vardığında dev bir meleğin gökten elinde kılıç denip Türkleri Asya içlerine ta yalnız ağaca dek süreceğine inandıklarından ellerini açıp nasıl birazdan duaya durduklarını, limanda bekleyen gemilere binip canlarını kurtaranlarla cesetleri sokakları dolduran talihsizlerin ya da tutsak edilip koyun sürüsü gibi götürülen delikanlılarla, rahibe ve genç kızların dramını, evet tüm bu olaylarla daha nicelerini. Örneğin Mehmet'in yağmadan 3 gün sonra kente girip doğrudan doğruya Ayasofya'ya gittiğinde kilisenin mermerlerini söken bir yeniçeriyi, kentin taşlarının padişahın mülkü olduğunu söyleyerek kendi elleriyle öldürdüğünü ya da Bilaherne Sarayı'nın yıkıntıları karşısında Esin Perisi'nin sesini duyarak, Baykuş Efrasiyab'ın kubbesinde ötmede, Kayseri'nin kasrında örümcek ağını örmede dizelerini Farsça mırıldandığını burada uzun uzadıya anlatacak değilim. Amacım uzun bir cümle kurmaktı o kadar. Konstantin'in nasıl yaralanıp kenti terk ettiğini, o koskoca gövdesiyle bir geminin güvertesine yığılıp orada can verdiğini, elinde kılıcı kırılına dek savaşan İmparator Konstantin'in nasıl bir azap askeri tarafından öldürülüp kafasının kesildiğini, ancak kartal işlemeli erguvan ayakkabıları sayesinde öbür cesetlerin arasından çekilip çıkarılabildiğini, kesik başının bir mızrağa takılıp günlerce halka gösterildiğini, yalnızca Bizans ve Cenevizli tarihçilerin değil, İstanbul'un fethini bizzat gören Osmanlı Vakanüsvilerinin de anlattıkları buna benzer daha nice olayları yazmaya kalkışsam, Nikola'nın sonunu merak edenlerin sabrı tükenebilir. Bu nedenle sözü hemen iç oğlanı Selim'e getirmek istiyorum. Yoksa İstanbul'un fethiyle ilgili gerçeklerin sonu gelmez. Yalnızca gerçeklerin mi? Efsanelerin sonradan uydurulmuş yalanlarında. Bayramlık giysilerini giymiş, ellerinde çiçeklerle İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han'ı karşılayan Bizanslı kızların, Akşemseddin'in sakalına kanıp onu padişah zannederek çiçekleri şeyhe sunmalarından tutun da, ihtiyarın atının padişahın kaftanına sıçrattığı çamuru Mehmet'in öpüp başına koymasına dek bir sürü olay anlatabilirim daha. Kırmızı balıkların efsanesini de yazabilirim. Bir papazın tavasında kızarırken kent düşünce havuza kaçan sırtı beyaz karnı kırmızı balıkların öyküsünü de. Ya da Mehmet'in gerçek bir Fatih edasıyla Ayos Romanos kapısından kente girişini. Sultanın önü sıra sekbanlar yürümektedir. Solda solaklar, sağda sipahi ve silahtarlar, ortada tören giysileriyle yeniçeriler yerlerini almışlar. Mehter eşliğinde mermer sütunları yakılmış yoldan Ayasofya'ya doğru yürüyor silahlarıyla. Kentin gerçek sahipleri onlar artık. Yeniçerilerin ardından vezir ve paşalar geliyor. Yalnızca padişah ata binmiş Ümera ve Ülema'nın tümü yaya. Diyeceğim daha doğrusu Tursun Bey'in dediğine bakılırsa Sultan Mehmet Gazi seyri cennet eder gibi kaleyi teşrif buyurmaktalar. Az sonra Ayasofya'ya girip Hacı Peygamber'in tükürüğüyle karılmış yüce yapıyı bir topaç döndürür gibi fır döndürecek parmağıyla. Terleyen mermer sütuna bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Orada beyaz mermerin orta yerindeki delik Fatih Hazretlerinin parmağının izidir. Evet, bütün bunları ayrıntılarıyla anlatmak isterdim ama Selim'in akıbetinden sorumluyum ben, Nikola'nın öyküsünden. Ve ne yazık ki efsanelerle mucizeleri değil bir ölümü anlatmak zorundayım yine. İşte bu hengamede Nikola kentin 3 gün boyunca yağmalanmasına izin veren Sultan Mehmet'in artık Fatih de diyebiliriz yanında fazla kalmayarak Konstantinopolis'in içlerine daldı. Ve ayaklarına takılan ölü bir Türk askerinin kılıcını kuşanıp zırhlı gömleğini giyerek başına da beyaz börkünü takarak tek tek dolaşmaya başladı evleri. Her evin önünde yere saplanmış bir mızrağın ucundaki çaputu görüyor, içeride yağma yapıldığını anlayıp başka bir eve yöneliyordu. Sonunda Haliç'e bakan bir saray yavrusu çıktı karşısına. Nasılsa giriş kapısının önünde mızrak ve çaput yoktu. Sevindi birden. Kapıda duran aslan heykellerini aldırmadan hızla çıktı taş basamakları. İçeri girdiğinde evin çoktan yağmalanmış olduğunu gördü. Çıkıp gitmeyi düşündü bir an. Sonra içinde karşı konulmaz bir gücün onu yukarı kata doğru çektiğini hissetti. Bir kadın gövdesinin çağrısı mıydı bu? Yoksa ilk kez surlarda karşılaştığı ölüm meleğinin mi? Şamdanları kırılmış, halıları toplanıp tüm eşyaları görülmüş de olsa her köşesiyle zenginlik çağrıştıran bir havası vardı evin. Odalar büyük, tavanlar çok yüksekti. Sofadan ahşap bir merdivenle şarap mahzenine iniliyor, bir başka merdivenle de üst kata çıkılıyordu. Hemen üst kata yöneldi. Birer birer dolaştı odaları ama kimseye rastlayamadı. Döşeme yer yer çatlamış, duvarların beyazı kararmıştı. Aşağıda Haliç kıyısındaki surların üzerinde hala sürüyordu savaş. Burçlara saldıran Leventlerin otarasını askerleri geri püskürtüyorlardı. Nikola bıkkınlık duydu. Venedik'te olmayı istedi o an. Rialto köprüsünden kanalın bulanık suyuna bakarken gördü kendini. Kırmızı kadifeden giysileri başındaki veresiyle nasıl da yakışıklıydı. Babası gibi boylu poslu, esmer ve ince. Sonra evlerini düşündü. Üst katta annesinin yattığı odanın tavan nakışları geldi gözünün önüne. Ve yatağa uzanmış babasının kanlı cesedi. Ürperdi bir an. İlk kez böylesine ayrıntılı anımsıyordu o korkunç sahneyi. Annesi ölünün başucunda ağlıyordu. Ucundan hala kan damlayan bir hançer duruyordu yerde. Katilin kaçarken hançerini savurup attığını öğrenecekti sonradan. Babasını böyle kendi yatağında güpe gündüz öldürenin gerçekten annesinin aşığı olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecekti ama. Çocukluğuyla ilgili birçok gizi öğrenemediği gibi. Katilin neden hiçbir zaman bulunamadığını örneğin. Evet, annesinin yardımıyla girip rakibini bir dolabın içine gizlenerek beklediğini. Gerçekte asıl babasının yatakta yatan kanlı ceset değil, çok ünlü bir asilzade olduğunu da öğrenemeyecekti. Çocukluğunu örten giz yumağı bazı sabahlar kente inen sis kadar yoğundu. Değil limandaki tekneler, kentin çatılarının üzerinden bir kara bulut gibi geçen sığırcık sürüleri bile pek kolay çıkamazlardı sizin içinden. Böyle havalarda yalnızca boru sesleri duyulur. Kentin daracık sokaklarıyla kanallarında, köprü altlarıyla evlerin iç avlularında, katillerle aşıkların gizlendiği en dip odalarda bile gemilerde çalınan boruların sesleri yankılanırdı. Nikolo, çocukluğuyla ilgili belki her şeyi anımsadı o an. Ama onu henüz çocuk yaşta kaptan Rizzo'nun gemisine vermelerinin gerçek nedenini hiçbir zaman bilemedi. Amaç, asıl zadenin içini Venedik'ten uzaklaştırmaktı. Tek erkek çocuğun evin geçimine katkıda bulunması değil. Nikola'nın sonunu kısaca anlatacağımı söylemiştim az önce. Oysa şimdi ona bir de çocukluk anıları atfetmeye kalkışıyorum. Üstelik sonu neredeyse gelmişken. Geniş pelerininin kollarını açmış, Nikola Selim'i sabırsızlıkla bekleyen ölüm meleği hiç de uzakta değil. Kentin tüm kurbanları için yaptığı gibi onun için de biliyor orağını. Nikola pencereye yaklaşıp dışarıya baktı. Zinciri kıran bir Ceneviz kalyonu Haliç'ten çıkıyordu. Onu başka gemilerde izlediler. Rüzgarın yardımıyla göz açıp kapayana dek peş peşe ayrıldılar limanda. Nikola gemilerin gidişine fazla şaşırmadı. Asıl şaşırdığı Türk donanmasının onlara engel olmayışıydı. Yağmalanan eşyalarla tutsak alınanların gemilere doldurulduğunu, savaş ganimetleriyle yüklü kadırgaların kapırdamayacak kadar ağırlaştığını bilmiyordu çünkü hiçbir zamanda öğrenemeyecekti. Yukarıda fazla kalmadı, çabucak indi basamakları. Tam çıkmak üzereydi ki aklına şarap mahzenine bakmak geldi. Ahşap merdivene yöneldiğinde az önceki o tuhaf çekime kapıldığını hissetti yeniden. Ancak bir denizcinin duyabileceği deniz kızlarının çağrısı mıydı bu, yoksa kanın sesi mi? Korkarak indi merdivenlerden. Kendini karanlığın içinde buldu. Duvarlardan su sızıyor, şarap fıçılarından gelen kekremsi koku toprak ve yosun kokusunu bastırıyordu. Bir süre fıçıların karaltısından başka bir şey seçemedi. Sonra karanlığa alıştı gözleri. Islak duvarlara sürtünerek en dipte duran büyük fıçıya doğru yürüdü. Ve fıçının arkasında gizlenmiş, kendisine korkuyla bakan bir çift gözle karşılaştı. Uzanıp gözlerin sahibini yakaladı. Çekip çıkardı fıçının arkasından. O an ellerini yumuşak, sıcak bir tene, bir kadın gövdesine dokunduğunu fark etti. Hızla çarpmaya başladı yüreği. Kadını tutup yukarıya çıkartırken fazla bir direnmeyle karşılaşmadı. İlk katın geniş sofasında yine göz göze geldiler. Bu kez aydınlıkta seçebildi kurbanını. Üzerinde siyah bir giysisi vardı. Türk kadınları gibi örtmüştü yüzünü. Yalnızca gözleri açıktaydı. Artık korkuyla değil, merakla bakan iki kocaman göz. Nikolo, kadının yüzündeki örtüyü çekip alınca büyülendiğini sandı. Dolunay kadar beyaz, incecik bir beyaz yüz duruyordu karşısında. Alnında bir tek kırışık bile yoktu. Titreyen dudaklar arasından "Bana çayın" diye mırıldandı Yunanca. O an eli ayağı çözüldü Nikolo'nun. Tüm dünyası yıkıldı. Tam kente girmiş, yıllardır özlediği, hayalinde besleyip büyüttüğü emeline kavuşacakken karşısında korkudan titremeye başlayan bu genç kadına zorla sahip olamayacağını anladı. Korkmayın benden, bir kötülük gelmez size, dedi İtalyanca. Kadın elinde kanlı kılıcıyla karşısında Azrail gibi dikilen bir Türk askerinden İtalyanca yanıt beklemiyordu doğrusu. Türk değil misiniz yoksa, diye şaşkınlıkla sordu. Nikolo üzerinde zırhlı gömlek, başında beyaz börk olduğunu anımsayıp gülümsedi. Evet, Türk'üm, diye yanıtladı bu kez Yunanca. Adım Selim. Genç kadın bir düşte gibiydi. Bunca dehşetin ortasında yumuşak bakışlı, sevecen bir Türk'e rastlamak ona mucize gibi geliyordu. Gerileyerek göğüslerin arasından çıkardığı ince kolyeyi Nikola'ya uzattı. Bunu alın, dedi. Bunu alın ve hayatımı bağışlayın.